Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 24. mektup, 2. makam. Bir mukaddime 5 işarettir. Mukaddime 2 mepastır. 1. mepas. Bu gelecek 5 işarette şunat-ı rububiyeti rasat etmek için birer sönük, küçük dürbün evinden birer temsil yazılacak. Bu temsiller şunat-ı rububiyetin hakikatini tutamaz, ihata edemez, mikyas olamaz, fakat baktırabilir. O gelecek temsilatta ve geçen remizlerde zat-ı akdesin şunatına münasip olmayan tabirat temsilin kusuruna aittir. Evet. Kur'an-ı Kerim'in 7 vücuh icaziyesinden birisi, farklı, hatta 7 tane vücuh icaziyesi var bir temsil hakikatında diyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in mucizelik yönlerinden bir tanesi de misallerle hakikatler anlatmak. İslam alimlerinden Peygamber Aleyhisselam'dan itibaren İslam alimleri de Kur'an'ın ve Peygamberimizin bu adetini, bu prensibini devam ettirmişler. Eserlerinde değişik örnekler, hakikatler anlatmışlar. Risale-i Nur'da geçen hakikatların birçoğu iman hakikatleriyle ilgili olduğu için özellikle Cenab-ı Hakk'ın isimlerle, sıfatlarla ve hasreten şunatıyla olduğundan burada bir açıklama gereği duymuş üstadımız. Çünkü insanlar Cenab-ı Hakk'ın leyse kemislihi şey'un, Allah'ın hiçbir benzeri, misli yoktur ayeti kerimesinden dolayı zaman zaman bu ayete aykırı olan bir düşünceye kapılabiliyorlar. Hatta Risale-i Nur'da geçen temsil ile hakikati anlatma konusunda zaman zaman bu tür farklı düşüncelere de rastlıyoruz. Yani sanki Allah-u Teala'yı mahlukata benzetmek gibi mi oluyor şeklinde bir düşünce meydana gelebiliyor. Üstad Hazretleri hem geçmiş remizlerde hem gelecek işaretlerde hem Risale'nin değişik yerlerinde verdiği örneklerin nasıl anlaşılması gerektiğini burada bize özetliyor. Hasreten bu birinci mepasta. Bu gelecek 5 işarette şunat-ı rububiyeti rasat etmek için birer sönük, küçük dürbün evinden birer temsil yazılacak. Yani örnekleri üstadımız bir dürbün diyor bir açıdan, bir açıdan merdiven diyor, bir açıdan tabiri caizse mikroskop gibi nasıl böyle çok ince gözle görülmeyen şeyleri görmek için kullanırsa bir alet olarak ya da çok uzaktaki şeyleri görmek için nasıl bir teleskop kullanıyorsak ya da yüksekteki bir şey almak için nasıl bir merdiven kullanıyorsak tabiri caizse örneklerde buna benzetilmiş. Ama hiçbir zaman, şu net ifade edelim, hiçbir zaman bu aletlerdeki özellikler o ulaştığımız şeyde olmaz. Mesela bir insan teleskopla uzaktaki bir yıldızı gözlemlediğinde bu teleskopun özellikleri onda olmaz. Yani biz baktığımız, gördüğümüz şeyi teleskopla görürüz ama teleskopa benzetmeyiz. Sadece onu bize yakınlaştırır. Ya da merdivenlerle çıktığımızda aldığımız, kopardığımız bir meyveyi misal, o meyvenin özelliklerini merdivende arayamayız. Ya bu meyvenin özellikleri niye merdivende yok, niye buna benzemiyor demeyiz. Çünkü merdivenin gayesi meyveyi koparmaktır. Yoksa merdivenin ona benzediğini veya onun merdivene benzediğini düşünmek değildir. O gaye gerçekleşti mi artık örnek maksadını yerine getirmiştir. İşte Cenab-ı Hakk'ın şunat-ı zatiyesini anlamak için, varlığını anlamak için sadece verilmiş örnekler var. Bu örnekleri yanlışlıkla haşa Allahu Teala'nın şuunatını mahlukata benzetmiş gibi değerlendirmek doğru olmaz. Sadece varlığını anlamak için. Onun için üstadımız şuunat-ı rububiyeti rasat etmek için birer sönük, küçük dürbün nevinden, ne kadar güzel. Dürbün nevinden. Aynen dürbün gibi yani. Uzaktaki bir şeyi yakınlaştırır, o kadar ya. Yoksa onun nevinden birer temsil yazacak. Bu temsiller şuunat-ı rububiyetin hakikatini tutamaz, ihata edemez, mikyas olamaz, fakat baktırabilir. Tabi şuunat-ı rububiyet kelimesini üstadımız Risale-i Deşgerlerinde uzun uzun anlatıyor ama şuunat Cenab-ı Hakk'ın üstadımız bir yerde kabiliyeti zatiye diyor. Şuunat-ı zatiye. Yani Allah-u Teala'da bulunan kabiliyet. Ancak bu mahlukatın kabiliyetine benzetilmemesi için Cenab-ı Hakk'ın zatına uygun mukaddes, muarra ve müberra diyoruz. Yani hiçbir mahlukatın kabiliyetine benzemez. Hiçbir mahlukatın şuunatına benzemez. Sadece onda böyle bir özelliğin varlığını anlamamıza vesile olur. Buna biraz daha müşahhas bir örnek verelim. Mesela ben varlığımla Allah-u Teala'nın varlığını anlıyorum. Ben varım ki beni bir var eden vardır, değil mi? Ben var olduğuma göre beni var eden bir var var. Bir vücut varlığı olan bir zat var. Ama onun varlığı zatındandır. Vacibül vücuttur. Hiçbir varlığa benzemez. Bunu anlıyoruz, değil mi? Nasıl ki benim görmemle Allah-u Teala'nın görme sıfatının varlığını anlıyorum. Çünkü bana bu görmeyi verdiğine göre demek o zatın kendine has, hiçbir mahlukata benzemeyen bir görmesi var. Görmesinin varlığını anladım ama onun görme sıfatını hiçbir görmeye benzetemem. Onunki mukaddestir. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın şuunatı da kendine hastır. Sadece şuunatının varlığını anlamak için Allah bize bazı özellikler vermiş ama onun şuunatı hiçbir şuunata benzemez. Hiçbir varlığın kabiliyetine, özeline benzemez. Biz sadece o zatın, o şuunatının varlığını anlarız. Yoksa mahiyetini kavrayamayız. Onun için diyor, verilen örnekler, evet, Allah-u Teala'da bulunan şuunatın varlığını görmeye, varlığını anlamaya bir bakış açısı verecek. Ama hiçbir zaman verilen örnekler onun şuunat-ı rububiyetin hakikatini tutamaz. Benim görme için verdiğim örnek, kendimdeki görmem, haşa, Allah-u Teala'nın görme sıfatını yerini tutabilir mi? Tutamaz. Peki ihata edebilir mi? Edemez. Mikyas olur, ölçü olur mu? Olamaz. Sadece baktırdı. Ha, ben de görme olduğuna göre demek ki bana gözü görmeyi veren zatın görme sıfatı vardır. Bu kadar işte. Ama onun görme sıfatı ezelidir. Onun görme sıfatı ebedidir. Her şeyi ihata eder. Sınırsızdır. Sonsuzdur. Bak, ama sadece varlığını anlat. İşte Cenab-ı Hak da mahlukatını sever. Ama mahlukatını sevmesi cinsinden değildir. Nasıl bir sultan raiyetinin sözünü dinlemesinden memnun olur, değil mi? Ha, demek ki Allah da mahlukatının kendi sözünü dinlemesinden bir memnuniyeti varmış, onu anladım. Ama onun memnuniyeti mukaddestir. Hiçbir varlığın memnuniyetine benzemez. Sadece Allah-u Teala'da o şuunatın varlığını anladık. O kadar. Onun için üstadımız fakat baktırabilir dedi. Ne kadar güzel. O gelecek temsilatta ve geçen remizlerde Zat-ı Akdes'in şuunatına münasip olmayan tabirat temsilin kusuruna aittir. Bazen bir örnek veriyorsunuz. Örneğe takılıyorlar. Kardeşim, örneğe takılma. Örnekteki hatalar örneğe aittir. Derler ki la teşbih ve la temsil. Çok güzel bir ifade. Yani teşbihte hata olmasın. temsilde hata olmaz. Ne demek? Yani zaman zaman verdiğimiz örneklerde hata olabilir. O örneğin kendine aittir. Ha mesela diyelim gittiniz bir doktora soruyor şimdi Allah'ın benim ibadetime ne ihtiyacı var diye birisi soruyor. Biz de diyoruz ki kardeşim hani üstadımız lemalarda örnek veriyor. 23. lemada. Nasıl gidiyor sen bir doktora gitsen doktora desen ki işte hani bana şu ilacı ver ya da doktor ısrar etse ki sana şu ilacı kullan diye sen diyebilir misin ki o doktora bu ilacı kullanmama senin ne ihtiyacın var? Doktor o ilacı kullanmaya muhtaç olduğu için mi sana tavsiye ediyor? Yoksa şefkatinden, merhametinden sen muhtaç olduğun için mi o ilacı sana tavsiye ediyor? Hangisi? Herkes aklen bilir ki ya işte doktora takılma. Örneğe takılma. Burada bir incelik var. O incelik ne? O da doktor hastasına bir ilacı ısrarla tavsiye ettiyse bu doktor hastanın içeceği ilaca muhtaç olduğundan değil, hasta bu ilaca muhtaç olduğundandır. Şimdi örneğin manasını anladıysan çık oradan. Örnekte hatalara takılma, eksikliklere girme. Şu manayı anladık. Ha, demek ki ben manen hastaymışım. Allah sonsuz hikmetiyle, sonsuz rahmetiyle bana ibadetleri emrediyor ki o manevi hastalıklarıma ilaç olsun. Bu kadar. Bunu anlamak için o örnek verildi. Bu sefer örneğe takılıyor. Size çok orijinal bir bununla ilgili yaşanmış bir şey anlatayım. Tam konuya muvafık. Bir kardeşimiz şeye binmiş otobüse. Yanımdaki ne demiş? Namaz anlatayım. Hani malumun Üstad Hazretleri 4. mektupta değişik yerlerde diyor ki nasıl ki diyor bizzat size 24 altın verse. Sonra diyor o 24 altından yani bir altını geri istese. Sen elbette verirsin. Bir örnek veriyor yani. Dolayısıyla diyor bir gündeki 24 saat Allahu Teala'nın her gün her insana verdiği 24 altın gibidir. Hadi 23 saatinizi helal meşru yerlere harcayın. Hiç olmazsa bir saatini de namaza sarf edin. Örnek bu şekilde veriliyor. Hakikate tatbik ediliyor. Güzel mi? Güzel. Kardeş de bunu anlatacak ona. Abi diyor mesela diyor biri size 24 altın verse sonra birini istese olmaz mı? E madem diyor adam da bu sefer. Madem diyor 24 altından birini isteyecek 23 versin diyor. Niye 24 veriyor? Bak. Misale ve örneğe takıldığınızda hakikate ulaşamazsınız. Gaye örnek değil, gaye hakikatin anlaşılması. Hani gaye merdiven değil, gaye meyvenin koparılması. Gaye dürbün değil, dürbünle görülmesi gereken şeyin görülmesi. Onun için örnekleri verirken ya da örnekleri dinlerken bu hakikatlerin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Evet. Mesela lezzet ve sürur ve memnuniyetin bizce malum manaları şuunat-ı mukaddesi ifade edemiyor. Allah. Hani ben bir iş yaptığımda o yaptığım işten lezzet alıyorum. Değil mi? Zevkle yapıyorum. Lezzet alarak yapıyorum. Demek ki diyoruz Allahu Teala da her faaliyetinde, her fiilinde, her yaratmasında zat-ı uluhiyetine layık bir lezzeti mukaddesesi vardır. Dolayısıyla Allah'ın lezzeti mukaddesesi dediğimizde veya sururu münezzehesi dediğimizde bir mesruriyeti var veya bir memnuniyeti mukaddesesi dediğimizde diyor bizce malum manaları şuunat-ı mukaddesi ifade edemiyor. Yani senin aklına gelen lezzet mahluktur. Çünkü senin lezzetin o. Senin hissettiğin memnuniyet sana aittir ve mahluktur. Dolayısıyla sendeki mesruriyet de sana aittir ve mahluktur. Öyleyse bizdeki manalar asla Cenab-ı Hak'ta bulunan şuanat-ı mukaddesi ifade etmez. Ama ne yapar? Birer unvan-ı mülahazadır, birer mirsa tefekkürdür. Ha, ben demek ki Cenab-ı Hak'ta bir lezzeti mukaddesi var olduğunu anlarım o kadar. Ona bakmama, onun varlığını tabiri caizse bilmeme bir vesile olur. Yoksa Allah muhafaza haşa. Buna şöyle ifade edip ondan sonra geçelim. Mesela diyelim Allahu Teala'nın zatını hiçbir şeye benzemez. Evet. Allah'ın nasıl zatı hiçbir şeye benzemezse, Allah'ın şuunatı da hiçbir şeye benzemez. Evet. Ona var dediğimizde, nasıl yaratılan hiçbir şeye benzemezse vardır ama var olan şeylere benzemez. Öyleyse Allahu Teala'nın lezzeti mukaddesesi de hiçbir lezzete benzemez. Mesruriyeti mukaddesesi de hiçbir mesruriyete benzemez. Memnuniyeti mukaddesesi de hiçbir memnuniyete benzemez. Ne kadar güzel değil mi? Hem varlığını anlıyoruz hem de yanlış anlamaya gidecek hiçbir şeyin önü kesilmiş oluyor. Hem dahi şu temsiller muhit azim bir kanun rububiyetin küçük bir misalde ucunu göstermekle rububiyetin şuunatında o kanunun hakikatini ispat eder. Bir güzel örnek verecek şimdi. Yani üstadımız Risale-i Nur'da çok örnekler veriyor. Diyelim mesela bir örnek verelim kendimiz. Nasıl ki Allahu Teala bir çekirdi, bir ağacın bütün tarihçi hayatını bir örnek veriyor. Bir ağacın bütün tarihçi hayatını bir çekirdeğinde Hafiz ismiyle yazıyor. Bir kanun öğrendik. Ha, Allah bir ağacın hafıziyet kanunuyla bütün hayatında geçirdiği şeyleri, çocukluğunu yazdı mı ağacın çekirdeğine? Yazdı. Çünkü çekirdeği ektiğimizde çocukluğu çıkıyor. Gençliğini yazdı mı? Yazdı. Yapraklarını yazdı mı? Çiçeklerini yazdı mı? Meyvelerini, tatlarını, kokularını, renklerini. Evet. Nereden biliyorsun? Çünkü biz onu her baharda ektiğimizde görüyoruz ki Cenab-ı Hak o çekirdeğine tabiri caizse ağacın ektiği bütün özelliklerini çekirdeğine yazmış. Çekirdeğini ektiğimizde Cenab-ı Hak hepsini aynen gösteriyor. Tabiri caizse suhuflar neşredildiğinde diye bir ayet var. Değil mi? Sahifeler açıldığında sanki bahar mevsiminde Cenab-ı Hak bir çekirdeğe yazılan ağacın özelliklerini bahar mevsiminde açtı. Gözümüze gösterdi. Ha, bu bir kanun oldu şimdi. Öyleyse bütün ağaçların programlarını demek çekirdeklerine yazarmış. Demek bütün hayvanların özelliklerini nutfelerine yazarmış. Demek bütün kuşların özelliklerini yumurtalarına yazarmış. Öyleyse her şey yazar. Bak bir tane örnek bize ucunu gösterdi. Arkasından bütün mahlukatı meğer yazarmışa çıkardı. Bir kanun ile ya da bir örnek ile külli kanunun arkasını gösterdi. Aman ya Rabbi. O zaman benim görmemi yazarmış, işitmemi yazarmış. Allah Allah. Dinlememi yazarmış, aklımdan geçenleri yazarmış gibi hem insanın hem bütün mahlukatın her şeyi yazarmış diye bir kanun. Şimdi bu da örneğe vereceği örnek bu. Mesela bir çiçek vücuttan gider, binler vücut bırakarak öyle gider. Bir çiçek yarattı Cenab-ı Hak, gitti zahiren. Nerede kaldı bunlar? Onun yerine diyor Cenab-ı Hak, binler vücut bırakarak gider, okuyacağız ileride örneklerini. Bu örnek verilecek orada. Yani zahiren Cenab-ı Hak bir çiçek yaratıyor, ömrü dolunca vefat ediyor. Çiçek yok oldu görünüşte. Ama diyor o çiçek binler kendi yerine, binler çiçek bırakarak gidiyor. Hafızalarda o çiçeğin hafızalarımızda kalıyor. Melekleri yazmış orada kalıyor. Tohumlarında kalıyor. Değil mi? Alem misalde kalıyor. Ahiret alemlerine gidiyor. O kadar çok alemlere gönderiyor ki Cenab-ı Hak onu. Mesela bir örnek veriyor. Diyor ki nasıl ki diyor bir tane matbaada yazılan harfler. Bir sayfa için sayfa düzülür, tek tek dizilir böyle. Biliyoruz eskiden demir harfler dizilerek matbaalarda yazılırdı. Harfler dizildi bir sayfa. Sonra o bir sayfalık harfleri 1000 kitap bastınız. Kaça çıktı? Bir sayfa 1000'e çıktı. Sonra o sayfa demirleri dağıttınız. Kayıp mı oldu o? Hayır. Bir tanesi sadece silindi. Onun yerine 1000 tane yapraklarda kaldı. Okuyanların hafızalarında kalıyor. Yapraklarda kalıyor. O kadar çok kaldı ki. Aynen bunu örnek vererek. Nasıl ki bir çiçek yazılıyor Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle. o element yap şeyleri tabiri caizse element harfleriyle Cenab-ı Hak onları yazdı. Evet. Sonra o çiçek kurudu. Siz bakmayın diyor çiçeğin kuruduğuna. Onun yerine Cenab-ı Hak binler çiçeklerin özelliklerini bırakarak o çiçeği gönderdi. Bir örnek. Halbuki onunla azim bir kanun-u rububiyeti gösteriyor ki bütün bahar bir. Belki bütün dünyadaki mevcudatta bu kanun-u rububiyet cereyan ediyor. Yani verdiğimiz örnekler bir tek şey için değil diyor. Allahu Teala'nın bir kanunun, külli kanunun ucunu göstermek için biz örneği veriyoruz. Öyleyse kardeşim, senin dünün gitti mi? Hayır. Senin yaşadığın dün binler alemlere yansıyarak gitti, yok olmadı. Bir çiçek nasıl gidince yerine binleri kalıyorsa, senin bu ağzından konuştuğun kelime, az önce elhamdülillah diyelim. Senin bu konuştuğun kelime gitmedi. Bir tane kelimeyi konuştun, o binleri yerine bırakarak gitti diyerek kainattaki her şeyin maddi manevi, görünen görünmeyen ne varsa Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey zahiren gidiyor ama hakikatta yerine binlercesini bırakarak gidiyor. Onun için zayi oldu ömrümüz, boşa gitti. Ya keşke yazsaydık. Niye bunu çekmedik fotoğrafını falan? Niye kaydetmedik? Ya endişe etme. Bir tanesini yapmamış oldun yani. Zaten onun yerine bin yeri Cenab-ı Hak işte bu kanun-u külliyi vermek için üstad o örneği vermiş. Evet. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın şuunatını anlamak için verilen örnekler birer cüz'i ise de o külli kanunu bilmemiz, anlamamışız. Evet. Halık-ı Rahim. Şimdi burada rububiyetle ilgili bir iki kelime üzerine durmak istiyorum müsaade ederseniz. Bunlardan mesela halk yaratmak demek. Mastardır. Halk, fiil, yaratmak demek. Evet. Allahu Teala'nın halk fiili halık yaratınca Allah halık yaratıcı oluyor. Halk yaratmak fiildir. Halık yaratıcı isimdir. Halıkiyet ise şuunattır. Yaratıcılık demek. İfade edebildim mi? Bütün Cenab-ı Hakk'ın fiillerinden hareketle isimlerine, isimlerinin hareketle de malikiyet, rezzakiyet gibi rububiyet. Mesela Rab Allah'ın bir ismidir değil mi? Rab. Rububiyet olunca Rablık demek. Terbiye edicilik demek. O Cenab-ı Hakk'ın bir kabiliyeti zatiyesi oluyor. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bütün fiillerinden hareketle böyle isimlerine, isimle hareketle bir de Risale-i Eşkere'de geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın icraatı hani Bismillahirrahmanirrahim külle yevmin huve fi şe'in değil mi? Allah her an. Oradaki yevm an demek her an bir şandadır. Bir yaratmadadır, bir icraattadır, bir tasarruftadır. Bu anlamda da şuunat kullanılmış. Ama buradaki şuunatlar daha çok, burada verilen örnekler daha çok şuunat-ı zatiye dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kabiliyeti zatiyesinin varlığını anlamak içindir. Ne kadar güzel. Ben bazen böyle kendi özel hayatımda bir iş yaptığımda, bir secde ettiğimde, bir namaz kıldığımda, bir dua ettiğimde yani ya Rabbi senin zatına layık nazari dekayık aşinanla yani benim bu halimden nasıl bir memnuniyetin var? Nasıl bir lezzet alıyorsun? Nasıl bir mesruriyetin var? Onu bilemiyoruz. Ama ben onun varlığını bilmekten öyle bir zevk alıyorum ki, öyle bir lezzet alıyorum ki eğer insan bunu hayatının bütün alanlarına sarf edebilse işte huzuru daimi kazanır insan o zaman. Evet. Herhalde belki de büyük zatların en çok zevk almalarının sebebi burada yatıyor. Mesela Hazreti Eyüp Aleyhisselam hasta. Hastalığın şifası için dua et diyorlar, etmiyor. Niye? Çünkü hastalığın azim mükafatı var. Cenab-ı Hakk'ın rızası buradan geçiyor. Cenab-ı Hak beni bununla seviyor. Buradaki sabrımdan, şükrümden, memnuniyetimden Allah memnuniyetin mukaddesesi var. O hastalık ona ızdırap vermekten çıkıyor. O hastalık ona memnuniyet veriyor. İfade bildim mi? Havf, korku onlar için çok lezzetli bir hale gelmiş. Ha bizim korktuğumuz o şey, düşünce, o özellik o büyük zatlar için çok lezzetli bir hal almış. Yani inşallah biz de Cenab-ı Hakk'ın bu kabiliyeti zatiyesi, şunet-i zatiyesi olan mahiyetini bilmediğimiz, zat-ı uluhiyetine münasip, layık, mukaddes o şey, şunatlarını sürekli hatırımızda tutarsak inşallah muhtemelen alimlerimizin şunat üzerinde konuşmayı uygun görmemeleri bundan dolayı. Yanlış anlaşılır diye. Ama üstadımız varlığını anlayın ama mahiyeti üzerinde durmayın diyerek bize güzel bir ders veriyor. Evet, Halik Rahim. Bir kuşun tüylü libasını aziz kardeşlerim zevkle dinleyelim. Lezzet alalım. Şu ifadelere bakın. Bir kuşun tüylü libasını hangi kanunla değiştiriyor? Değişiyor değil mi kuşların tüyleri? Koyunların tüyleri, kuşların tüyleri. Sürekli dökülür, yenisi yaratılır. İşte Allah kuşların tüylerini hangi kanunla değiştiriyorsa, devam ediyor, tazelendiriyorsa, yeniliyorsa, o sani hakim aynı kanunla her sene küreyi arzın libasını tecd eder. Hani yaprakları döker, yeniden yenisini yaratır. Saçlarımızı döker, yenisini yaratır. İnsan bakabilir. Ama bir de yer küresine bak böyle. Bütün yeryüzündeki bitkilerin tamamını döküyor. Bahar mevsiminde tekrar onun yüzünü değiştiriyor. Bakıyorsun ağaçlar yemyeşil yaprakları. Bir de bakıyorsun sararmış. İşte aynı kanunla değiştiriyor. Bir de bakmasın yenilemiş, tekrar yeşermiş. Kuşların libaslarını değiştiren kanun neyse, yeryüzünün libasını değiştiren kanun aynı. Resulullah. Hem aynı kanunla her asırda dünyanın şeklini tebdil eder, hem aynı kanunla kıyamet vaktinde kainatın suretini tağyir edip değiştiriyor. Allah Allah. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir kanununu aldı, bir kuşun libasından yeryüzüne, yeryüzünden asırlara, asırlardan da bir gün kıyamet kopacak kardeşlerim. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضِ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ Öyle mi? Allah yer küresini başka bir küreye değiştirecek. Kıyamet koptuktan sonra. Sonra gökleri de başka göklere çevirecek diyerek bir ayet ifade ediyor bize. Allah bildiriyor. Kıyamet kopunca zannetmeyin ki bunlar yok olacak. Bu yer küresini ahiret alemlerine uygun hale getirecek. Kainatı da Cenab-ı Hak ahiret alemlere uygun hale getirecek. Aynı kanunla. Bir kuşun, şurası dikkat edin. Bir kuşun elbisesini değiştirmek ne kadar Allah-u Teala için kolaysa, kainatın şeklini değiştirip yeni kainat yapmak o kolaylıkta. Şeyin mesele verecek örnek bu işte. Maksat bu. Mesela yer çekimi kanunu için, bir kanun değil mi yer çekimi? Yer çekimi kanunu için bir dağı çekmekle incecik bir çakıl taşını, küçücük bir demir parçasını çekmek arasında fark var. Ne diyeceğiz? Bu yerde bulunan, yer küresinde bulunan ufacık bir toz tanesini çeken kanun neyse, dağları çeken kanun o, denizleri çeken kanun o, yer küresindeki katmanları, binlerce kilometre kalınlığındaki taş kütlelerini çeken kanun aynı. Dediğimiz gibi tabiri caizse aynen kainatta Cenab-ı Hakk'ın hangi kanunu kuşun libasını değiştiriyorsa aynı kanun bu kainatı değiştirip ahireti getirecek kardeşim. Ya. Kanun bir. Efal onunla bağlı. Bütün fiiller o kanuna bağlı. Maşallah. En son diyecek ki مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ Sizin hepinizin yaratılması ve tekrar diriltilmesi bir tekinizin değil mi? Kenefsin var. Bir tek nefsin yaratılması ve diriltilmesi kolaylığında. Farkı yok ya. Hani insan bazen mesela diyoruz ki buradaki aynayı ışıtan hangi kanunsa, misal güneşin her tarafı aydınlattığı bir an düşünelim. Her tarafı aydınlatıyor. Hiç önünde bir bulut yok. Diyoruz ki bu aynayı aydınlatan hangi kanunsa, güneş hangi kanunuyla bunu aydınlatıyorsa, evet benim evimi de o kanunla aydınlatıyor. Başka? Yer küresindeki o koca okyanusları da o aydınlatıyor. Bütün yeryüzünde o kanunla aydınlatıyor dediğimizde ne kadar kolay. Bu güzel örnekleri vererek, mesela yerçekim kanunu örneğini, güneş kanunu örneğini vererek Allah'ın yarattığı bir kanun, yeryüzü kanunu, yerçekim kanunu böyleyse, Allah'ın yarattığı bir güneş böyle özelliklere sahipse, onu yaratan zat nasıldır? Ya. Hakikaten verilen örnekler mükemmel, muhteşem, harika, 2 × 2 = 4 eder gibi kesin. Dolayısıyla verilen örnekler burhan-ı yakini, burhan-ı kat'i, yani mantıkta kesin delil olarak kullanılanlardandır yani. Yoksa öylesine örnek olsun diye verilmiş değil. Kesin ilmi, mantıki delillerdir. Evet, ikinci bir örnek. Birincisinde tül libastan girdi, kainatın yaratılmasına, yeniden yaratılmasına, kıyametin kopmasına, haşrın gelmesine getir. İkincide, hangi kanunla zerreyi Mevlevi gibi tahrik ederse, Üstad Hazretleri diyor ki, bu zamanda diyor talebenin himmeti pervaz etmek istiyorsa, yani öğrencilerinizi adam olmasını istiyorsanız, Türkçesi bu, talebelerinizin adam olmasını istiyorsanız, bir kanadına din ilimlerini verin, bir kanadına fen ilimlerini verin. Çünkü sadece din ilimlerini verirseniz taassup doğar. Fenden mahrum bırakırsanız çocuklarınızı, fen bilimlerinden mahrum bırakırsanız taassup ve inat doğar. Eğer sadece fen bilimlerini verir, din ilimlerden mahrum bırakırsanız bu sefer de Allah korusun ateizm, dinsizlik, deizm, aklınıza gelen her türlü inançsızlık, inkar oradan doğar. Onun için de ikisini birleştirin, talebenin himmeti pervaz etsin. Yani tabiri caizse tek kanatlı kuşun uçamayacağı gibi ve çift kanatlı olup uçabileceği gibi talebelerinize çift kanatlı yetiştirin diyor. Eğer okullarda çocuklarımıza din ilimlerini vermiyorlarsa lütfen çocuklarımıza din ilimlerini evimizde ya da uygun gördüğümüz yerlere göndererek mutlaka o din ilimlerini verdirelim. Eğer çocuğumuz medreste kalıyor, fen bilimlerini almıyorlarsa mutlaka fen bilimlerini çocuklarımıza istifade edecekleri kadar. Tabii bir matematikçi kadar matematik bilmesine gerek yok. Bir fizikçi kadar fizik bilmesine gerek yok. Ama şunu anlayacak kadar bir hiç olmasa fizik olsun. Diyor ki bir atom çekirdeğinin etrafında elektronlar var. Lisede herkes okumuştur. Değil mi? Atom çekirdeğinin etrafında elektronlar var. Elektronlar dönerler sürekli. Üstadımız diyor ki o elektronları hangi kanunla atom çekirdeğinin etrafında döndürüyorsa Allah, aynı kanunla, bak şuna ya, Allah Allah, bakış açısı, marifetullah, Allah-u Teala'nın icraatını, rububiyetini, halakiyetini, malikiyetini, hakimiyetini anlamak için daha ne göstersin Allah bize? Daha nasıl göstersin ki? Kullarım, ben her şeye hakimim, her şeyi döndüren, yaratan, idare eden benim, daha nasıl göstersin bize? İlim geçtikçe Allah'ın varlığı açıkça ortaya çıkıyor. Ama imtihan gereği ne yazık ki bazı insanlar bunları sebeplere verebiliyor. Onun için bir atom çekirdeğinin etrafındaki elektronları, ki en az bir taneymiş, bir kimyagerden öğrendim. En az bir tane elektron varmış. Bir imam, bir cemaat diyorum ben onun için. İmam tabiresi atom çekirdeği. Onun etrafında da en az bir tane elektron var. O da imam cemaat yani. Onun için iki iş olunca imam cemaat namaz kılın. Bak Allah örnek veriyor. Bir atomun etrafına bir tane cemaat koymuş. Siz de imam cemaat iki iş işleriniz lütfen cemaatle kılın namazınızı diye bize uyarı veriyor. Evet. Sonra diyor aynı kanunla küre-i arz, meczup ve sema kalkan Mevlevi gibi döndür. Peki Güneş'in etrafında yer küremiz dönüyor mu? Evet. Bir yılda mı tamamlıyor? Evet. İşte aynı kanunla koca yer küresini Güneş'in etrafında hani Mevlevilerde var ya Mevlana Hazretleri aşka gelip kalkmış böyle. Diyorlar ki bazıları, bazı mutasavvıf erbabı aslında diyorlar Mevlana Hazretleri kainatta her şeyin döndürüldüğünü müşahede etmiş. Atomun çekirdeği elektronlardan yer küresindeki dünyanın dönmesine, hatta güneşin de kendi etrafında dönmesine, hatta galaksilerin de durmayıp dönerek hareket etmelerini görmüş. O da onların Allah'ın o kanununa uyarak o da başlamış dönmeye diyorlar. Onun dönmesi öyle rastgele bir dönüş değil. Yani. Tabiri caizse yer küresini de Cenab-ı Hak aynı kanunla döndürüyor. Daha diyor ki ve o kanun ile alemleri böyle çeviriyor ve manzume-i şemsiyeyi gezdiriyor. Sadece bizim gördüklerimizi değil, bütün alemleri gezdiriyor, döndürüyor. Kanun aynı. Hem hangi kanunla senin bedenindeki hücreatın zerrelerini tazelendiriyor, tamir ve tahlil ediyorsa öyle değil mi? Mesela bu bilgiler bilmek bize imanımızı artırıyor. İnsan vücudunda takriben 100 trilyon civarında hücre varmış. Tabii insanların kilosuna göre değişiyor. Mesela 100 kilo bir adamdaki hücre sayısıyla herhalde 20 kilo insandaki hücre sayısı bir değil. Ama ortalama 100 trilyon hücre ve 100 trilyon hücreyi yaklaşık bir yılda, iki yılda tamamını Cenab-ı Hak perde nasıldı? Peyderpey, evet, peyderpey değiştiriyor. Her gün milyonlarcasını götürüyor. Yeniden tamir ediyor yani. Ya siz binanızdaki bir taşı tamir etmeye kalksanız kıyamet kopuyor ya. Duman olur evin içi. Çıkar bir taşı, bir taşla değiştir yerini. Günde onlarca değiştirmeye kalksan oturulmaz evde. Ama Cenab-ı Hak nasıl o bedenimdeki hücreleri götürüyor getiriyor. Götürüyor götürüyor. Hiç gıdıklanmıyoruz. Değil mi? Uykumuz uyanmıyoruz. Yukarıda bir delik delmeye kalksalar aşağıdan bağırıyoruz. Kardeş uyuyoruz biz. Yarın yapın işini diye. Bir matkabın sesine dayanamıyoruz. Ama vücudumuzda Allah Allah. Daha Allah kudretini, hikmetini, rahmetini nasıl göstersin ya? İşte o kanunla Cenab-ı Hak İnsan bedenindeki hücreatın zerrelerini tazelen, hatta hücreatın zerrelerini dedi bir de atomlarına girdi. Bir tek hücrede o 100 trilyon hücre varmış insanda. Bir hücrede de ortalama 100 trilyon atom varmış. Say bakalım. 100 trilyon çarpı 100 trilyon eşittir. O kadar sende atom var. Trilyonlarca atomu Cenab-ı Hak değiştiriyor, tamir ve tahlil ediyorsa aynı kanunla senin bağını Allah her sene tecdit eder, öyle mi? Bağındaki işte asmaların yapraklarını götürüyor, yeni yapraklar getiriyor. Aspalardaki üzümleri olgunlaştırıyor, kemal erdiriyor, topluyorsun, yiyorsun, seneye tekrar yeniliyor. Aynı kanun. Evet. Senin bağındaki her sene tecd eder ve her mevsimde biraz da büyüttü. Her mevsimde çok defa tazelendirir. Aynı kanunla zemin yüzünü bir her bahar mevsiminde tecd eder. Taze bir peçe üstüne çeker. Hem o sani kadir hangi kanun hikmetle bir sineği ihya eder? Şimdi de hayat verme kanununa geldi. Hani bir sineğe Cenab-ı Hak hayat veriyor. Aynı kanunla şu önümüzdeki çınar ağacını her baharda ihya eder ve o kanunla küre-i arzı yine o baharda ihya eder. Ve aynı kanunla haşirde mahlukatı da ihya eder. Hadi buyur. Bir tek sineği, bir tek yaprağı, bir tek çiçeği ihya eden hangi kanunsa bütün sinekleri, bütün çiçekleri, bütün bitkileri, bütün baharları ihya eden aynı kanun. Dolayısıyla kıyamet koptuktan sonra bütün varlıkları bir anda ihya edecek olan da aynı kanundur. Onun için Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak "Fanzur ila asa rahmetillah." Sen diyor Allah'ın rahmet eserlerine bak. "Keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha." Yeryüzü bahar mevsiminden sonra yazın ölür, kışın vefat eder, defnedilir. Yazın olgunlaşır, kışın vefat eder. Ama bahar mevsiminde tekrar ihya edilir, diriltilir. Ya. Devamında diyor ki işte Allah ölüleri de böyle diriltecek. Ya. Bak burada ne kadar güzel değil mi? Biz de anladık ki onun için Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurmuş. Ma halgukum şu sırra işareten. Ma halgukum sizin hepinizin yaratılması. Ve la ba'sukum yeniden diriltilmeniz illa ke nefsin vahide. Bir tek nefsin yaratılması gibi. Hani Üstad Hazretleri buna örnek veriyor. Güneşin diyor bir tek şeye tecellis, bir damlaya, bir kar tanesine, bir cam parçasına ışığını tecelli ettirmesi neyse bütün yeryüzüne ışığını tecelli ettirmesi aynı. Fark var mı? Biri kolay, biri zor değil. Çünkü kudretin taalluku kanunidir diyoruz Hazretleri. Aza çoğa bir bakar. Ne kadar güzel. Kanuni olunca aza çoğa bir bakar. Çok, çok değildir. Az, az değildir. Hepsi aynı. Yer çekimi kanunu. Ha bir, ha bütün yeryüzü. Aynen bunun gibi. Allah-u Teala da diyor sizin birinizi yaratması nasılsa Allah için hepinizi yaratmaz. Mesela birinize göz vermesi nasılsa bir zaman Hazreti Adem vardı aleyhisselam. Hanımı da yoktu. Kaç göz vardı? Bir insan iki göz vermek neyse 7 milyar insana ikişer göz vermek aynı. Fark yok. Öyleyse bütün insanları yaratmak da onun için. Ve hakeza kıyaset. Bunlar gibi çok kavanin-i rububiyet vardır ki zerreden ta mecmu aleme kadar cereyan ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu bir atomda neyse bütün kainatta aynı. Allah'ın bende tecelli ettirdiği hayat verme kanunu neyse bütün kainattaki varlıklardaki hayat tecellisi aynı. Maşallah. Hakeza. Bütün tasarrufatını İşte faaliyet-i rububiyetin içindeki şu kanunların azametine bak ve genişliğine dikkat et ve içindeki sır vahdeti gör. Her bir kanun bir burhan-ı vahdet olduğunu bil. Yani bizim okuduğumuz bu kanunların hepsi Allah'ın birliğinin delilleridir. Vahdet. Yani hepsi bütün kanunlar tek zata bağlı ve hepsi tek zattan tabiri caizse. Hepsi birin yani birden gelir. Üstad Hazretleri bunu kainattaki birlikler diyor birden gelir. Birlikler birden gelir. Bütün hayatlar bir mi? Öyleyse bir hayat vermeden gelir. Bütün dönmeler bir mi? Öyleyse bir tek döndü. Bütün tazelenmeler bir. Bütün vesaire. Aklınıza gelen her birlik bire delalet ediyor. Onun için Allah'ın vahdetini. Evet şu küçük, şu çok kesretli ve çok azametli kanunlar her biri ilim ve iradenin cilvesi olmakla beraber hem vahid tek hem muhit olduğu için hem de her yerde her şeyde ihata ettiği için Sani'in vahdaniyetini, birliğini ve ilim ve iradesini gayet kat'i bir surette ispat ederler. Çünkü kanunlarda Cenab-ı Hakk'ın hem ilmi, hem iradesi, hem hikmeti tecelli ediyor. Neyse, o Katre Risalesi'nde izah ediyor, girmeyelim ona. İşte son paragrafımız, ekser sözlerdeki ekser temsilat, böyle kanunların uçlarını birer cüz'i misalle göstermekle, müddeada aynı kanunun vücuduna işaret eder. Yani Allah-u Teala'nın rububiyetini, şuunatını, uluhiyetini, hikmetini, rahmetini, her neyini açıklıyorsa ve misaller ne için verildiyse, aslında müddeada aynı kanunun vücuduna işaret eder. Yani verilen örnekler o kanunun varlığına işaret eder. Çok güzel bir ifade. Varlığına işaret eder diyor. Mahiyetine değil. Ne kadar güzel bir örnek verdi. Sen diyor, bütün görmelere bak. Evet, cinlerin görmesini, meleklerin görmesini, hayvanların görmesini, insanın görmesine bak. Bu diyor bir kanunun vücudunu gösterir. Nedir o kanun? Allah'ın görme sıfatından geliyor bunlar. Ama vücudunu gösterir diyor. Varlığını yani. Evet. Vücudunu işaret eder. Madem temsille kanun tahakkuk gösteriliyor, burhan-ı mantıki gibi, mantıkta verilen kesin deliller gibi yakini bir surette müddea ispat eder. Onun için Risale'de verilen deliller, gösterilen burhanlar ve temsiller aynen mantıktaki deliller, kesin deliller gibi bunlar da kesin delillerdir. Asla şüphe bırakmaz. Ha mesela diyelim, ben nasıl ki senin yaptığın hataları hesaba çekilmesini istiyorum. Bak, senin suçun senin yanına kalmasın, kar kalmasın. Cezan göresin, değil mi? Her mağdur insan ya da her sultan kendi rayetinden birisine zulmedenin o zalimin cezasını, onun için kişilerin tabiri caizse devlete karşı işlediği suçlar affedilebilir. Ama şahıslara karşı işlenen suçların affedilmesi şahıslara bağlıdır. Şahıslar kendi affedir. Tamam. Allah-u Teala kullarının kulların yaptığı zulümleri bazen affeder. Ama affetmeyi hak etmiştir affettiği kişi. Affedilen kişiyi de Cenab-ı Hak mağdur etmez. Onu mutlaka alacağından daha fazlasıyla mükafatlandırır. Allah'ın adaleti mutlaktır. Şimdi şöyle bir şey var bizde, kanun. Biz diyoruz ki kardeşim suç işleyen cezasını almalı. Değil mi? Bana suç işleyen, çocuğuma zarar veren, işte malıma mülküme zarar veren kimse cezasını görme. Bir kanun yakaladık burada. Bir incelik yakaladık. Demek ki bu kainatın sahibi de, hatta Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, örnek veriyor. Nasıl ki diyor bir asi isyanıyla dese ki o memlekette hiç hapishane olmasa bile bu memleketin sahibi beni cezalandıramaz, beni hapise koyamaz dese, sırf onun için bir hapishane yapılır ve o isyankar o hapse konulur. Doğru mu? Bak bir kanun yakaladık. Bir ucundan tuttuk. Ne kadar kuvvetli bir delil oldu. Öyleyse bu kainatın sahibi de bu kainattaki isyancıları elbet atışa bir hapishanesi olmalı. İşte buna bir cehennem diyoruz. Adını hapishane de, cehennem de, hani bir haberin yoksa misal. Ama bak, bir kanunun ucundan yakaladık. Kesin, kat'i bir delil oldu. Bir kanun daha yakalayalım. Mesela bende ebediyet arzusu var. Sonsuzluk arzusu var. Ölmemek, sonsuz yaşamak isteği var. Sende de var mı abi? Sende? Ama biz ebedi olamıyoruz. Ölümlüyüz. Ama bir kanun yakaladık. Diyoruz ki ha, demek ki bana bu ebediyeti veren zat ebedidir. Ebedi olmasa bana bu duyguyu veremez. Madem ebedidir ve madem ebedi yaşam arzusu bana vermiş, öyleyse başka bir alemde ben ebediyen var edecek ve ben ebediyen var olacağım. İşte diyor bu örnekler, bu temsiller öyle kuvvetli delillerdir ki Burhan-ı mantıki gibi, mantık biliminde getirilen kesin deliller gibi nedir diyor? Müddia ispat eder. Kesin yakini bir surette iddia ettiğim şeyin varlığını ispat eder. Ben diyorum ahiret var. Allah için söyleyeyim, bu delil kesin oldu mu? Ben diyorum Allah bütün yaptıklarımın hesabını bize soracak. Veya işte ağacın programlarının çekirdeğinde olması gibi. Demek sözlerdeki ekser temsiller birer burhan-ı yakini, birer hucceti kat'a hükmündedir. Yakin, kesin, şüphesiz deliller ve asla şüphe olmayan kesin hüccetlerdir. Olaya böyle bakmak lazım. Risale-i Nur bu Kur'an'ın ve sünnetin adeti olan örnekler vererek hakikatleri anlatma yöntemini devam ettirmiş. Dolayısıyla Risale-i Nur'daki örneklere bu şekilde bakmak gerekiyor. Yoksa işte bunlar bir hikayeydi, böyle biraz hayali uydurmalardı şeklinde bakmak doğru olmaz. Ve ahiru davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.